Ayrım 30.
Bu yüzle o maskeyi, şu tüy vücutla o koca gövdeyi karşılaştırın. Beni ondan sonra yargılayın. Tanrı adamıyla yasa adamı. Unutmayın ki karşınızdakini hangi ölçüye göre yargılarsanız siz de o ölçüye göre yargılanacaksınız. Şimdi artık savulun. Hazinemi kapayıp kilitlemem gerek. Hepimiz dışarı çıktık. Efendim Grace Poole'a yönergelerini vermek için arkada kaldı. Merdivenden aşağı inerken avukat bana dönerek, sizin bu işte hiçbir suçunuz yok hanımefendi dedi. Amcanız bunu duyunca sevinecek. Yalnız Bay Mason'ın Madeira'ya dönünce amcanızı sağ bulup bulamayacağı bilinmez. Amcam mı? Siz onu tanıyor musunuz? Bay Mason tanıyor. Amcanız Bay Eyre yıllardır onların firmasının Fairchild'daki temsilcisiymiş. Amcanız sizin Bay Rochester'la evlenmek üzere olduğunuzu haber veren mektubunuzu aldığı sırada Bay Mason bir rastlantıyla onun yanındaymış. İngiltere'den Jamaika'ya dönmeden önce dinlenip sağlığını kazanmak için Madeira'ya uğramış da Bay Eyre aldığı haberi ona da açmış çünkü Bay Mason'ın İngiltere'de Bay Rochester diye bir tanıdığı olduğunu biliyormuş. Bay Mason'ın şaşmış, üzülmüş olduğunu kestirebilirsiniz. Amcanıza durumun iç yüzünü anlatmış. Üzülerek söylüyorum, amcanız hasta yatağındadır. Hastalığının ne olduğu kendisi veremdir. Aşaması göz önüne alınırsa bu hasta yatağından bir daha sağ kalkacağı pek olası değildir. Sizi düştüğünüz tuzaktan kurtarmak için hemen buraya koşması elinde değilmiş ama Bay Mason'a hiç zaman geçirmeden bu yalancı nikahı önlemesi için yalvarmış. Benden yardım dilemesini sağlık vermiş. Ben de elimden geldiğince acele ettim, şükür ki zamanında yetiştik. Buna siz de şükrediyorsunuzdur. Amcanızın siz ulaşana kadar öleceğinden emin bulunmasam size Bay Mason'la birlikte Madeira'ya dönmenizi öğüt verirdim ama şu sırada Bay Eyre'nin sağlık durumuna ilişkin kesin bir haber alıncaya kadar İngiltere'de kalsanız bence daha uygun olur. Burada yapılacak başka bir işiniz var mı Mason? Mason kaygılı bir tutumla yok, yok gidelim artık dedi. Bay Rochester'la vedalaşmak için beklemeden dışarı çıktılar. Papaz geride kaldı. Cemaatinin şu küstah üyesiyle azarlama ya da öğüt verme gibi bir şeyler konuşmak için olsa gerek. Bu görevini yerine getirdikten sonra o da gitti. Onun gidişini odamın yarı açık duran kapısından duydum. Evde yabancı kalmamıştı. Odama çekildim. Kapıyı içeriden sürgüledim. Ağlamak ya da yas tutmak için değil. Henüz çok sakindim. Makine gibi hareketlerle gelinliğimi çıkardım. Bir gün önce sırtımda olan artık bu son giyişim diye düşündüğüm basma entarimi giydim. Sonra oturdum. Yorgun, bitkin hissediyordum kendimi. Kollarımı masaya yasladım, başım da kollarımın üstüne düştü. Düşünmeye başladım. Şimdiye kadar yalnız işitmiş, görmüş, yürümüş, nereye çekerlerse oraya gitmiştim. Olayların olayları, açıklamaların açıklamaları kovalayışına seyirci kalmıştım. Şimdi ise düşünüyordum. Aslında sakin geçmişti sabah. Deli kadının o kıza süren boğuşması dışında, örneğin kilisedeki olay hiç de gürültülü sayılmazdı. Ne bir öfke patlaması, ne de yüksek sesle sövüşmeler, ne tartışma, ne meydan okuyuş, ne gözyaşı, ne de ağlayıp sızlamalar. Alçak sesle birkaç söz söylenmiş, bir nikahın kıyılmasına engel olunmuştu. Efendim birkaç sert kısa soru sormuş, bunlara karşılıklar verilerek açıklamalarda bulunulmuş, belgeler gösterilmişti. Efendim gerçeği açıkça itiraf etmiş, canlı belge görülmüş, sonra yabancılar çekilip gitmişlerdi. Ben de işte gene her zamanki gibi kendi odamdaydım. Her zamanki bendim gene. Gözle görülür bir değişiklik olmamıştı. Bana ne bir vuran, ne bir dövüp yaralayan vardı. Peki ama, öyleyse nereye gitmişti o dünkü Jane? Neredeydi şimdi onun yaşamı, onun umutları? Dün gelin olmanın eşiğinde yaşam umut dolu bir genç kadınken, işte şimdi gene yapayalnız, kupkuru bir genç kızdı. Bugünü renksiz, silik, yarını ıpıssız. Yaz ortasında kara kış bastırmıştı. Haziran göklerinden lapa lapa kar dökülmüştü. Olgun elmalar buz tutmuş, açmış gülleri kırağı vurmuştu. Yemyeşil tarlaların üzerinde buzdan bir kefen vardı. Dün gece çiçeklerle renk renk olan kır yolları bugün üzerinden ayak yürümemiş karlarla kaplıydı. Dün tropik bahçeleri gibi yemyeşil, mis kokulu dalgalanan korular şimdi Norveç'in kar altındaki ormanları gibi ıssız, yaban uzanıyordu. Bütün umutlarım sönmüştü. Gözle görülmez bir lanete uğramışçasına. Daha dün can dolu, pırıl pırıl olan muratlarıma baktım. Bir daha asla can bulmayacak ölüler gibi çırçıplak, buz kesmiş, morarmış durumdaydılar. Sevdama baktım. Efendime ait olan, efendimin yaratmış olduğu o duygu yüreğimin içinde ürperip duruyordu. Soğuk bir beşiğin içindeki hasta bir çocuk gibi perişan. Bay Rochester'ın kucağına sığınamazdı artık, onun bağrında barınamazdı. Tanrım! Artık sevdiği adama bir daha hiç dönemezdi. Çünkü güveni parçalanmış, inancı çökmüştü. Efendim benim için artık eskiden neyse o değildi. Çünkü tanıdığım gibi çıkmamıştı. Onun günahkar olduğunu söyleyemezdim. Beni aldattığını ileri süremezdim. Yalnız ne de olsa tam doğruluğuna da inanamazdım onun. Uzaklaşmam gerekti ondan, bunu iyice anlıyordum. Ne zaman, nasıl, nereye bilemiyordum daha. Gene de kesinlikle biliyordum ki o kendisi benim bir an önce Thornfield'den uzaklaşmamı isteyecekti. Beni gerçekten sevmiş olamazdı. Geçici bir tutkunluktan ibaretmiş demek onun duyguları. O da geri teptiğine göre bundan böyle beni istemeyeceği ortadaydı. Şimdi bile onun karşısına çıkmaktan çekinmeliydim artık. Beni görmek istemezdi elbet. Ah, ne körmüşüm, ne zayıf davranmışım. Gözlerim yumuluydu. Çevremde buram buram bir karanlık döner savrulur gibiydi. Düşüncelerim kapkara, karmakarışık, bulanık. Perişan, iradesiz, kendimi kuru bir ırmak yatağına bırakıverip uzanmıştım sanki. Uzak dağlardan bir sel boşandığını, azgın suların yaklaştığını duyabiliyordum. Yalnız ne ayağa kalkacak iradem vardı, ne de kaçacak kadar gücüm. Baygın uzanmış, ölümü özlüyordum. İçimde bir nabız gibi atan, canlıya benzer tek bir düşünce vardı, Tanrı düşüncesi. Bu düşünce sessiz bir dua doğurdu içimde. Bu dua ışıksız ruhumda döndü, dolaştı ama kendisi söze dönüştürecek bir güce rastlayamadı. Tanrım, benden uzak durma, çünkü bela çok yakınımda. Elimden tutacak kimsem de yok. Bela yakındaydı, gerçek. Daha önceden onu benden uzak tutması için yalvarmamış olduğumdan olsa gerek, şimdi birden üstüme saldırdı. Dağlardan kopan sel tüm azgınlığıyla üzerime abandı. Hayatımın yıkılmış, sevgimin yitirilmiş, umudumun sönmüş, güvenimin kırılmış olduğunu bütün acılığıyla, bütün gerçekliğiyle birden kavradım. Bu korkunç dakika anlatılamaz. Gerçekten de sular ruhuma yürüdü, çamurlara gömüldüm. Ayakta duramıyordum. Derin sulara varmıştım. Seller her yanımı kapladı. 27. Öğleden sonra bir saatti. Başımı kaldırıp bakındım. Batıya yönelmiş olan güneşin yaldızlı bir yazıyla duvara batış haberini yazmış olduğunu görünce kendi kendime ne yapayım ben şimdi diye sordum. Gel gelelim kafamın buna verdiği karşılık hemen Thornfield'dan ayrıl sözleri. Öyle kesin, öyle korkunçtu ki kulaklarımı tıkadım. Böyle sözleri dayanacak durumda değildim şimdi. Şu anda Edward Rochester'ın karısı olmayışım tasalarımın en hafifi diye iddiada bulundum. En şahane düşlerden uyanarak bunların hepsinin bomboş olduğunu anlamak felaketine de katlanır, onu alt edebilirim. Ne var ki bütün bütün hemencecik kesin olarak ayrılmak düşüncesi dayanılır gibi değil. Yapamam ben bunu. Yalnız içimden bir ses bunu yapabileceğimi, sonunda da mutlaka yapacağımı ileri sürüyordu. Kendi kararımla savaşmaya başladım. Zayıf, iradesiz olmak istiyordum ki önümde gördüğüm şu yeni keder, acı yollarından geçmeyeyim, kaçayım. İlle gideceksen bir başkası çekip koparsın beni ondan diye için için haykırdım. Bir başkası yardım etsin bana. Hayır, kendi kendini sen çekip ayıracaksın. Kimse sana yardım etmeyecek. Kendi elinle sağ gözünü oyacaksın, kendi elinle sağ elini keseceksin, kendi yüreğini kendin deşeceksin. Böylesi amansız bir yargıca meydan veren yalnızlığın, bu denli korkunç bir sesin doldurduğu sessizliğin karşısında dehşete kapılarak birden ayağa kalktım. Kalkarken başım döndü. Heyecandan, açlıktan hasta gibi olduğumu ayrımsadım. Sabahtan beri ne bir şey yemiş ne de içmiştim. Kahvaltı bile etmiş değildim. Odama kapandığımdan beri hiç kimsenin kapıma gelip hatırımı sormadığını, beni aşağıya çağırmadığını düşündüm. İçim bir tuhaf burkuldu. Ne küçük Edla kapımı tıklatmış ne Bayan Fairfax beni aramıştı. Düşenin dostu olmaz diye mırıldanarak kapı sürmesini açtım, dışarı çıktım. Ayağım bir şeye takıldı. Hala başım dönüyor, gözlerim kararıyor, dizlerim tutmuyordu. Kendimi tutamayıp sendeledim, yıkıldım. Yere düşmedim. Uzanan kollar beni tutmuştu. Baktım, kapımın önündeki bir sandalyede oturmakta olan efendimdi beni tutan. En sonunda çıkabildin dedi. Bilsen kaç zamandır seni bekliyordum kulağım kirişte. Çıt bile duymadım. Tek bir hıçkırık sesi gelmedi kulağıma. Bu ölüm sessizliği daha 5 dakika uzasaydı hırsız gibi maymuncukla açacaktım kilidi. Demek benden kaçınıyorsun. Odana kapanıp bir başına yas tutuyorsun. Keşke gelip bana atsaydın, tutsaydın. Ateşlisindir. Ben seni ne de olsa kıyametleri koparacağını ummuştum. Sıcak gözyaşı yağmuruna hazırlamıştım kendimi. Yalnız bu gözyaşları benim göğsümün üstüne dökülsün istiyordum. Sen onları yastığına içirmişsin. Ya da mendilini ıslatmışsın onlarla. Hayır. Yanılıyorum, hiç ağlamamışsın sen. Yüzün bembeyaz, gözlerinin ışığı sönmüş ama gözyaşlarının izi bile yok. Öyleyse yüreğin kan ağladı, öyle mi? Ne o Jane, tek bir sitemde bile bulunmayacak mısın bana? Acı ya da acıklı sözler söylemeyecek misin? Yüreğimi paramparça edecek, tepemi attıracak tek bir iğne batırmayacak mısın bana? Seni koyduğum yerde hiç sessiz oturuyorsun, yorgun, ölgün bakışlarla bakıyorsun bana Jane. Niyetim seni böyle yaralamak değildi hiçbir zaman. Bir insan çocuğu gibi sevip büyüttüğü, kendi tabağından yedirip bardağından içirdiği bir süt kuzusunun yanlışlıkla kesildiğini duysa, benim şu işlediğim yanlışlığa üzüldüğüm kadar üzülemez, bu derece içi yanamaz. Beni bağışlayabilecek misin Jane? Sevgili okuyucum, onu o dakikada hemen oracıkta bağışladım. Gözlerinde öylesine derin bir vicdan azabı, sesinde öyle gerçek bir pişmanlık, bir acıma, duruşunda öyle erkekçe bir eda vardı ki, her halinden de öyle eksilmemiş, değişmemiş bir sevgi taşıyordu ki, her şeyi bağışladım. Ona karşı bir şey demedim ama, içimden, can evimden bağışladım onu. Biraz sonra dalgın, üzgün bir sesle, "Biliyor musun Jane? Alçağın biriyim ben," diye sordu. Benim hala sessiz kıpırtısız oturuşuma şaşıyordu besbelli. Oysa bu benim isteyerek takındığım bir tavır değil de bitkinliğimin bir sonucuydu. "Biliyorum efendim," dedim. "Öyleyse açıkça, sertçe söyle bunu benim yüzüme karşı, sakınmadan söyle." "Yapamam. Yorgunum, hastayım, biraz su istiyorum." Derin derin göğüs geçirerek şöyle bir ürperdi, sonra beni kucakladığı gibi aşağıya indirdi. Önce beni hangi odaya götürdüğünü bilemedim. Gözlerimin önünde bulutlar uçuşuyordu. Biraz sonra bir ateşin cana can katan sıcaklığını duydum. Yaz mevsimindeydik ama ben odamda hareketsiz oturmaktan buz kesmiştim. Dudaklarıma bir şarap bardağı dayadı. Biraz içtim, açıldım. Sonra gene onun uzattığı bir şeyleri yedim. Çok geçmeden de kendime gelir gibi oldum. Kitaplıkta onun koltuğunda oturmaktaydım. O da çok yakınımdaydı. İçimden şu anda pek büyük bir acı çekmeden yaşama veda edebilsem en iyisi olur diye bir düşünce geçti. O zaman yüreğimi onun yüreğiyle birleştiren bağları koparmak eziyetinden kurtulurum. Ondan ayrılmam gerek, öyle görünüyor. Ama ayrılmak istemiyorum ben ondan, ayrılamam. Şimdi nasılsın Jane? Çok daha iyiyim efendim, yakında kendime gelirim. Biraz daha şarap iç Jane. Onun dediğini yaptım. Sonra bardağı masanın üzerine bırakarak karşıma geçti, beni dikkatli süzdü. Birden ateşli bir duyguyla dolu, anlaşılmaz boğuk bir şeyler söyleyerek döndü. Hızlı hızlı salonun öbür ucuna kadar gidip geldi. Sonra beni öpmek ister gibi üzerime doğru eğildi. Ben onunla sevişmenin bana artık yasak olduğunu ansayarak başımı öte yana çevirdim. Onun yüzünü de yüzümden uzaklaştırdım. "Efendim, ne? Bu da nesi?" diye telaşla bağırdı. "Ha, anladım. Bertha Mason'ın kocasını öpmek istemiyorsun. Öyle mi? Kollarımı dolu, dudaklarımı başkasının sayıyorsun." "Ben yalnızca bana yer ve hak kalmadığını biliyorum efendim." "Ama neden Jane?" "Her neyse, seni fazla konuşmak zahmetinden kurtarayım. Senin yerine ben söyleyeyim. Benim evli olduğumu söyleyeceksin. Bilmiş miyim?" "Evet." "Böyle düşünüyorsan benim konumdaki yargıların da çok garip demektir. Senin şerefini, namusunu kirletmek için kasıtla tuzak kuran, seni bu tuzağa düşürmek için de temiz sevgi numaraları yapan düzenbaz bir zampara, adi, alçak bir serseri gözüyle bakıyorsun bana. Sövüp saymaya dilin varmıyor henüz. Üçüncüsü de gözyaşlarının duvarı çökmüş, dokunsalar ağlayacaksın. Zaten bağırıp çağırmak, beni suçlayıp gürültü çıkarmak içinden gelmiyor. Ne yapacağını düşünüyorsun yalnız. Konuşmayı gereksiz buluyorsun. Görüyorsun ya, biliyorum ben seni. Onun için ayağımı denk alıyorum." "Efendim, size karşı gelmeyi istemem," dedim. Sesim öyle titriyordu ki hemen sustum. "Kendi anlayışına göre öyle. Ama benim anlayışıma göre sen benim çöküşümü tasarlamaktasın şu sırada. Beni evli bir erkek saydığını yüzüme karşı belirttin. Evli bir adam olduğum için de benden kaçınacaksın. Karşıma bile çıkmayacaksın. Daha şimdi beni öpmeyi reddettin. İki yabancı olup çıkmamızı istiyorsun. Bu çatının altında ancak Adela'nın mürebbiyesi olarak kalacaksın. Sana karşı tek bir tatlı söz söylesem kulağını tıkayacaksın. İçinden bana karşı bir yakınlık duysan hemen, bu adam beni kendine kapatma yapmak istedi. Ona karşı buz gibi soğuk, taş gibi sert olmam gerek diye düşüneceksin. Böylece de buz, taş olup çıkacaksın." Sesimin titremesini, boğuklaşmasını önleyerek, "Çevremdeki her şey değişti efendim. Onun için benim de değişmem gerek," dedim. "Bu kesin. Acı anılardan, sürekli çatışmalardan, duygularımızla savaşmaktan kaçınmanın da tek bir yolu var. Adela'nın yeni bir mürebbiyesi olmalı. Ben Adela'yı okula gönderiyorum. Buna karar verdim bile. Seni Thornfield'de kalıp iğrenç anılarla boğuşmaya mahkum edecek değilim elbet. Lanetlenmiş bir yer burası. Aha'nın çadırı sanki." Tevrat'a göre Yuşa peygamber Eriha'dan elde edilen ganimetleri Tahva hazinesine bağışlamışken Ahan adında biri bunları çalmış, ahali onu bundan dolayı taşa tutmuştu. Tanrı'nın göğüne yaşayan ölümün iğrençliğini yansıtmaktan utanmayan pis mahzen. Hayallerimizdeki zebanilerin hepsine taş çıkartabilecek tek canlı zebanisiyle tüm cehennemlerden beter olan bu dört duvarlı cehennem. Seni burada oturtmayacağım Jane. Ben de gideceğim. Buranın hortlaklı olduğunu bile bile seni Thornfield'e getirmem yanlıştı zaten. Daha seni görmeden herkesi söylemiştim. Konağın uğursuz esrarını senden saklasınlar diye. Çünkü gelen kızın böyle bir şeyle aynı çatı altında yaşamak istemeyeceğini biliyordum. Gerçeği söylersek Adela'ya mürebbiye bulamayacağımızdan korkuyordum. Zır deliği başka bir yere aktarmak benim için olası değildi. Gerçi Ferdin malikanesinin çiftliğinde bir evim var. Orası da buradan daha ücra, daha ıssız bir yer. Zebaniyi oraya kapatabilirdim ama vicdanım el vermiyordu. Çünkü ev ormanların ortasında çok rutubetli bir yerdi. Onu oraya kapatsam rutubet yüzünden çok geçmeden öbür dünyayı boylar. Ben de bu yükten kurtulurdum. Gel gelelim günahkarlar çeşit çeşittir. Ben de can düşmanım bile olsa kimseyi bile bile ölüme bırakamam. Yalnız evin içinde bir deli olduğunu senden gizlemek, minareye kılıf giydirmekle birdi. O ifritin yakınında olup da hışmına uğramamak olası mı? Thornfield konağını kapatacağım artık. Grisbu'la, karımla, o korkunç acüzeyle burada baş başa otursun diye yılda 200 altın vereceğim. Gris paranın hatırı için çok şeylere katlanır. Grimsby ininde koru bekçisi olan oğlunu da yardımcı alır yanına. Sevgili eşimi şeytan dürtüp de aklına insanları diri diri yakmak, bıçaklamak, dişlemek esince yola getirmek için yardıma... Efendimin sözünü keserek, efendim o zavallı kadına karşı çok insafsız davranıyorsunuz dedim. Ondan kinle, hınçla konuşuyorsunuz, nefretle. Zalimlik bu. Deliyse onun suçu ne? Jane, sevgiliciğim benim. Hayır diyeceğim işte. Sen benim gerçekten küçücük sevgilimsin. Çünkü benim gene günahımı alıyorsun. Ondan nefret edişim deli olduğu için değil. Sen çıldırsan senden nefret eder miydim sanıyorsun? Elbet ederdiniz efendim. Demek ki beni hiç tanımamışsın. Benim sevince nasıl sevebileceğimi hiç bilmiyorsun. Çünkü yanlışım var. Senin varlığının her zerresi benim için kendi varlığım kadar değerlidir. Hastalansa mahvolsa da canımın canıdır benim. Senin zekan benim hazinem. Bozulsa da benim gözümde değerlidir. Sen çıldırsan seni deli gömleğiyle değil kollarımla tutarım ben. Kollarını bağlasam da iplerin arasına sevgim dolanır. Senden asla tiksinip kaçınmam. Ondan tiksindiğim gibi. Sakin zamanlarında başında bakıcı olarak ben otururum. Sen bana hiç güler yüz göstermesen bile yorulmak bilmez bir şefkatle üzerine titrerim. Sen beni tanımasan da senin gözlerinin içine bakmaktan bıkmam, usanmam. Ama bu lafı ne diye uzatıyorum? Seni Thornfield'dan uzaklaştırmaktı konumuz. Hemen yola çıkmak için her şey hazır biliyorsun. Bu çatının altında tek bir gece daha geçirmeye katlan. Jane, senden dileğim yalnızca bu. Ondan sonra buranın felaketleriyle korkulara temelli elveda. Uzakta bir evim var. Korkunç anılardan, istenmedik konuklardan, yalandan, dedikodudan uzak bir yer. Adelaide'yi de yanınıza alın efendim dedim. Can yoldaşı olur size. Ne demek istiyorsun Jane? Adelaide'yi yatılı okula göndereceğim dedim ya sana. Zaten çocuktan can yoldaşını ne yapayım ben? Kendi çocuğum bile değil. Bir Fransızdan sözünün piçi. Neden onu yıkmak istiyorsun başıma? Niçin onu can yoldaşı seçiyorsun bana? Uzak bir yere çekilmekten söz ettiniz de efendim, dünyadan ele tek çekip yalnız oturmak sıkıcı olur, size göre değildir. Sinirlenerek yalnızlık yalnızlık diye söylendi. Besbelli düşüncemi daha açık anlatmam gerekiyor. Yüzünde belirmekte olan şu sfenkse benzer ifadeyi anlayamıyorum. Sen paylaşacaksın benim yalnızlığımı. Şimdi kafana dank etti mi? Başımı iki yana salladım. Onun şu heyecanlı durumunda böylece sessiz bir karşı çıkış bile oldukça yürek isteyen bir işti. Deminden beri odanın içinde dolaşıp durmaktaydı. Birden yerine çakılmış gibi durdu. Kaşlarını çatarak uzun uzun baktı bana. Gözlerimi ondan kaçırarak ateşe diktim. Sakin, soğukkanlı bir tutum takınmaya çalıştım. Sonunda bakışlarımdan ummadığım kadar sakin bir sesle ''İşte Jane'imin püf noktası'' dedi. İbrişim çilesi şuraya kadar hiç pürüzsüz çıktı ama bir yerde takılıp düğümlenecekti elbet. İşin başından beri biliyordum bunu. Nitekim işte umduğum çıktı. Şimdi artık çöz bu düğümü çözebilirsen. Başımıza iş açıldı. Vay canına be. Samson gibi güç gösterip bu düğümü bir vuruşla koparıp atmak geliyor içimden. Gene salonda bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı ama çok geçmeden yeniden durdu. Hem bu kez tam önümde. Eğilip dudaklarını kulağıma yaklaştırarak, Jane, aklını başına devşirecek misin sen? Yoksa şiddete başvuracağım, namussuzum diye söylendi. Sesi boğuk çıkıyordu. Bakışlarında da dayanılmaz bir zinciri kırarak vahşi bir özgürlüğe atılmak üzere olan bir adamın ifadesi vardı. Bir an sonra onun çılgınca kendinden geçeceğini, artık benim elimden de hiçbir şey gelmeyeceğini anladım. Onu idare edip çılgınlıktan alıkoymak için an bu andı, yoksa iş işten geçerdi. En ufak bir dikleşme, bir korku belirtisi gösterirsem kendimi de onu da mahva sürüklemiş olurdum. Ama zaten korkmuyordum ki zerrece. İçimde bir kuvvet, bir etkileme gücü duyuyordum ki bu bana yürek veriyordu. Durum son derece tehlikeliyse heyecanlıydı da. Hafif teknesiyle çağlayanlardan aşağı akan bir kızılderili de böyle bir heyecan duyar herhalde. Efendimin sıkılmış duran yumruğunu alıp o kasılmış parmaklarını çözdüm. Yatıştırıcı bir sesle oturun dedim. İstediğiniz kadar konuşalım. İster akla yakın olsun, ister olmasın. Ne anlatacaksanız anlatın, ben dinlerim. Oturdu ama hemencecik konuşmaya olanak, başlamaya fırsat bulamadı. Ne zamandır ağlamamak için çabalıyordum ama onun üzüleceğini bildiğim için gözyaşlarımı bastırmaya çok çalışmıştım. Şimdi gözyaşlarımı başıboş bırakmanın daha yerinde olacağına karar verdim. Bu yaşlar onu sinirlendirirse daha iyi ya. Böylece kendimi koyuverdim, kana kana ağlamaya başladım. Çok geçmeden onun kendimi toparlamam için bana yalvardığını duydum. Siz böyle ateş püskürken ben nasıl kendimi toparlayabilirim? Ateş püskürmüyorum Jane. Ama seni öyle seviyorum ki. Çok, pek çok. Sen de minnacık beyaz yüzüne öyle donuk, öyle çelik gibi kararlı bir ifade vermiştin ki dayanamadım. Haydi sus artık da sil gözlerini. Yumuşayan sesi onun ateşinin yatışmış olduğunu gösteriyordu. Ben de yavaş yavaş duruldum. Bu kez başını benim omzuma yaslamaya kalktı. Bırakmadım. Beni çekmek istedi. Hayır. Öyle acı bir hüzünle Jane, Jane dedi ki sesi sinirlerimi baştan ayağa ürpertti. Beni sevmiyor musun yani? Salt benim mevkime, rütbeme mi özenmiştin yoksa? Şimdi benim sana koca olamayacağıma inanç getirince nefretle kaçınıyorsun benden. Pis bir kurbağa ya da çirkin bir maymunmuşum gibi. Bu sözler ciğerimi deldi sanki ama ne diyebilirdim, ne yapabilirdim? Belki hiçbir şey dememem, hiçbir şey yapmamam daha uygun kaçardı ama onun kalbini kırdım diye öyle bir vicdan azabı duydum ki açtığım yaralara merhem sürmek isteğini önleyemedim. Seviyorum sizi, hem de her zamankinden çok dedim. Yalnız sevgimi göstermek bana artık yasak, bu lafı size son olarak açıyorum. Son olarak mı Jane? Nasıl? Benimle bir çatı altında yaşayıp beni her gün gördüğün halde beni hala seve seve bana karşı soğuk, yabancı durabilir misin sen? Yok efendim, bunu yapamayacağımı kesinlikle biliyorum. Bundan dolayı da tek bir çıkar yol görüyorum. Söylersem köpüreceksiniz. Söyle, söyle. Ben esersem sen de yağarsın. Efendim, sizden ayrılmam kaçınılmaz oldu. Kaç zaman için Jane? Yüzünü yıkamak, saçını başına düzeltmek için mi? Çünkü yüzün biraz kızarmış, saçlarında dağınık. Edla'den de, Thornfield'den de ayrılmam gerek. Sizden ömür boyu ayrılmam gerek. Yabancı yerlerde, yabancı kişiler arasında kendime yeni bir yaşam kurmam gerek.